Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd, onun pak Resulü ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Hisvan 1399 Hicri Kameri 19 Recep 1442 ve Miladi 3 Mart 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Türkiye'de anayasa değişikliği konusunda siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran ile yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, İran'a gezelim görelim ve Yaşam Anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 86 vatandaş hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Ruhani nükleer anlaşmanın sözle korunmayacağını eylem gerektiğini belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran aleyhinde karar çıkarmasının olumsuz etkisi olacağı ifade edildi. Irak'ın Ayn el-Esed üssüne roketli saldırıda 3 Amerikan askeri öldü. Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar devam ediyor. Ve Müslüman Alimler Birliği Uluslararası Kudüs Haftası'nın ihya çağrısında bulundu. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatları bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak koronadan son 24 saat zarfında 86 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini bildirdi. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatları bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamada bulundu. Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 86 kişinin de yaşamını yitirdiğini ve 8.525 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Sözcü Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60.353'e vaka sayısının ise 1.656.699'a çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 3.747'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyenleri, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 1.413.717'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran İslam Cumhuriyeti'nin karşı taraftan Bercam adıyla anılan kapsamlı ortak eylem planı COEP nükleer anlaşması hakkında pratik adım beklediğini, anlaşmanın lafla korunamayacağını vurguladı. Bugün Bakanlar Kurulu oturumunda Amerika'nın yeni yönetiminin önceki yönetimin yanlış tutumunu itiraf ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani şöyle dedi. İran için en önemli mesele yaptırımların kaldırılması ve İran milletinin haklarının ihya edilmesidir. Ancak buna karşın hala Amerika yönetimi tarafından ciddi bir adım atılmamıştır. Ruhani, eğer Amerika tüm yaptırımları kaldırırsa, İran İslam Cumhuriyeti de hemen tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini belirterek şöyle ekledi. Amerika ve Avrupa sadece laf ediyor ve Bercam Anlaşması'na geri dönmek istediklerini söylüyor. Ancak sırf laf etmek yeterli değil, amel etmek gerekir. Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasının devamında Siyonistlerin, Amerika'nın önceki başkanı Donald Trump'ın kararlarını etkilediğini belirterek şöyle dedi. Trump da laf ediyor ve önce Amerika diyordu. Ancak pratikte birincisi Siyonizm, ikincisi radikalizm, üçüncüsü ırkçılık ve dördüncüsü Amerika'ydı. Siyonistler Trump'ı kandırdılar ve onu yanlış bir yola sürüklediler.
Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Baizi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran karşıtı bir kararın çıkarılmasının yapıcı bir tavır olmadığını işaretle bu kararın çıkarılması İran'ın ajansa yönelik bakışı ve işbirliği üzerinde olumsuz etki bırakacak dedi. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Vaizi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran aleyhindeki kararı ile ilgili soruya son birkaç gün içinde değiştirildiğini söyledikleri karar, bizim görüşümüze göre yapıcı olmayan bir tutumdur ve İran'ın ajansa bakışı ve bu kurumla işbirliği üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Bu dostane bir yöntem değil ve çok geç olmadan düzeltilmesi gerekiyor diye belirtti. Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Fransız meslektaşı Macron ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Vaizi, bu bir saatlik telefon görüşmesinde nükleer anlaşma meselesi de dahil olmak üzere çeşitli konular gündeme geldi. Macron, Avrupa ve Amerika'nın düzeni sağlamak ve taahhütleri yerine getirmekle ilgilendiğini söyledi. Amerika'nın 4 yıllık Trump döneminde İran'a karşı uyguladığı yaptırım sayısı 1600'ü buluyor. Öte yandan nükleer anlaşma ile ilgili yaptırımlar da mevcuttur ve bunların nükleer anlaşma gereği kaldırılması gerekiyor diye konuştu. İran'ın tutumunun belli olduğuna değinen Vaizi, yaptırımlar kaldırılmalı ve hem Avrupa ülkeleri hem de Amerika'nın çok net adımlar atması gerekiyor. Bunun karşılığında biz emin olduktan sonra da aynısını yapacağız. Bazı anlaşmazlıklar vardı. Ortaya çıkan fikirler üzerinde daha çok düşünmemize karar verildi ifadesini kullandı.
Rusya yetkilileri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu üyelerini İran aleyhinde karar çıkarmaları konusu uyardı. Bu bağlamda Rusya Enerji ve Güvenlik Merkezi Başkanı Anton Holovkov, İran'a yaptığı açıklamada ajans yönetim kurulu üyelerine karar verirken İran ile ajans arasında son sıralarda yapılan anlaşmaya ve Avrupalılar ile Amerika'nın hedeflerine dikkat etmelerini tavsiye etti. Rus yetkili Amerika başta olmak üzere bazı tarafların ajans yönetim kurulunda İran'a karşı azami baskı politikasını kullanmaya çalıştıklarını, basında çıkan haberlere göre Amerika'nın yönetim kurulu üyeleri arasında İran aleyhinde karar taslağını dağıttığını belirtti. Rusya'nın Viyana'da uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Mihail Ulyanov da bir mesaj yayımlayarak Avrupa Troikası'nın Ajans Yönetim Kurulu'na İran'ı eleştiren karar taslağını sunmasını ahmakça bir karar niteledi. Twitter hesabında bir mesaj yayımlayan Rus diplomat Ulyanov şöyle ekledi. Çok tehlikeli siyasi bir uygulama, yani bu ahmakça kararnamenin onaylanması, Bercam adı ile anılan kapsamlı ortak eylem planı, COEP nükleer anlaşmasının ufkunu tam da anlaşmayı ihya etmek mümkün hale geldiği bir anda zayıflatabilir. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Salı günü yaptığı açıklamada Avrupa Troikası'nın İran karşıtı hazırladığı karar taslağının önümüzdeki günlerde Ajans Yönetim Kurulu oturumunda oylamaya sunulacağını açıklamıştı.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerikalıların Yemen'de 6 sene boyunca işledikleri cinayetler için hesap vermek yerine başkalarına karşı temelsiz suçlamada bulunacak konumda olmadığını belirtti. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İran İslam Cumhuriyeti'ne Yemen'de gerileme tırmandırmakla suçlamasına Tahran'dan da cevap gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade yaptığı açıklamada 6 sene boyunca masum Yemenlilerin kanını akıtıp bu ülkenin kaynak ve altyapı tesislerini yok eden Yemen milletinin düşmanları ve saldırganların gelinen aşamada dirençli Yemen milleti karşısındaki insanlık dışı askeri stratejilerinin hezimete uğradığını bildiklerini ve başkalarını suçlamakla bu cinayetlerle ilgili sorumlulukları karşısında yan çizmeyi ve kamuoyunu saptırmaya çalışmak istediklerini kaydetti. Amerika'nın Yemen'de barışın tesisi için iddiasının laftan öteye geçmediğini ve sadece birkaç siyasi manevrayla yetindiklerini söyleyen Hatipzade, Tahran'ın baştan beri Yemen krizinin hiçbir askeri çözümü olmadığına vurgu yaptığını hatırlattı.
Tahran ile Şam, Suriye'de Siamco otomotiv firmasının yeniden faaliyeti için işbirliği anlaşmasına imza attılar. Suriye Sanayi Bakanı Ziyad Sabbag ve İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Soren Asattari, Şam'da söz konusu anlaşmaya imza attılar. Siamco otomotiv firması 2007 yılında Şam'ın kırsalında yer alan Adra Sanayi Kenti'nde kuruldu ve Şam isimli ilk aracını Suriye'de üretti. Firma yaptırımlardan dolayı Ekim 2019'dan itibaren faaliyetlerini durdurdu. Bu arada Suriye Başbakanı Arnus bu bir heyetin başında Suriye'yi ziyaret eden İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Soren Asattari ile yaptığı görüşmede İran'ın işbirliği ile Suriye'nin akademik ve teknolojik altyapısını geliştirmeye çalışıyoruz. Doktora öğrencilerin ortak eğitimi için İran ile işbirliğinin 100 öğrenci çıkarmasını temenni ediyoruz dedi. İran'ın nükleer anlaşma ve nükleer başarılar konusundaki tutumuna övgüde bulunan Arnus, İran'ın terörizme karşı mücadelede bilimsel başarılara ulaşma hakkını ve İslam Cumhuriyeti'nin Suriye halkına desteğini savunma çabaları takdire şayandır ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari de bu görüşmede yaptığı açıklamada İran'ın inovasyon ekosisteminin deneyimlerini MENA ekonomik bölgesine aktarmaya hazırız dedi. Suriye Başbakanı'nın radyoterapi cihazı ihtiyacını açıklamasına yanıt olarak bu ihtiyacı karşılamak için İran'da bu cihazı ve gelişmiş ekipmanları batılı şirketlere göre daha düşük fiyata sağlayabiliriz diye ekledi.
Irak direniş gruplarına bağlı haber kanalları Ayn el-Esed üssüne düzenlenen roketli saldırıda 3 Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Irak'ın batısında yer alan El Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed üssüne bugün roketli saldırı düzenlendi. Sabirin News Telegram haber kanalından bildiğine göre saldırı sonucu bir subay, ikisi er olmak üzere 3 Amerikan askeri öldü. Ölen Amerikalı askerlerin cesetleri Kuveyt'in Ali Salim üssüne ve buradan da Almanya Frankfurt kentine götürüldü. Saldırının ardından Amerikan güçlerinin Ayn el-Esed üssünün bir bölümünü kapattı. Irak resmi haber ajansı da Ayn el-Esed'e saldırı haberini doğrularken Amerikan ve Iraklı askerlerin bulunduğu ise 10 roket atıldığını kaydetti. Ancak Sabirin News Ayn el-Esed üssüne atılan roket sayısını 14 olarak açıkladı. Bu arada bugün Irak'ın merkezinde ve güneyinde Amerika ait 2 askeri konvoya saldırı düzenlendiği de bildirildi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Profesör Doktor Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolar bugün de devam etti. Akademisyenlerin rektörlük binasına sırt dönme eylemine öğrenciler de katıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde Profesör Doktor Melih Bulu'nun Ocak ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolar bugün de devam etti. Akademisyenlerin Güney Kampüs'te bulunan rektörlük binasına sırtlarını dönmesi eylemine öğrenciler de katıldı. Öğrenciler Bulu'yu protestoları sırasında haklarında soruşturma açılan 51 arkadaşına destek olmak amacıyla hepimiz oradaydık diyerek hep birlikte rektörlüğe dilekçe verdi. Rektörlük binası önünde bir araya gelen öğrenciler ellerindeki dilekçelerle birlikte slogan attı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu deniz yetki alanlarına ilişkin ilişkilerimizin siyerini affedersiniz, ilişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz dedi. Çavuşoğlu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkalyan'ı bir araya gelmelerinin ardından Ankara Dışişleri Bakanı'nda da ortak basın toplantısı düzenlendi. Çavuşoğlu 18 Ağustos'ta Mısır'ın Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için ilan ettiği ruhsal sahalarından 18. sahili Türk kıta sahanlığının sınırlarını kabul ettiğine dair yorumların sorulması üzerine Mısır'ın 2020'de Yunanistan'la anlaşma imzaladığı zamanda Türkiye'nin kıta sahanlığının güney sınırlarına saygı duyduğunu belirtti. Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığının içine girmeden kenti kıta sahanlığı içinde sismik araştırma ve faaliyetlerinin sürdürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Mısır bizim kıta sahanlığımızda saygı göstermeye devam ediyor. Biz bunu olumlu karşılıyoruz diye konuştu.
Türkiye ile Fransa liderlerinin 5 ay sonra ilk kez dün görüşmesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian değerlendirmelerde bulundu. Fransız parlamentosu oturumunda konuşan Le Drian, Ankara'nın Fransa'ya hakaret etmeyi durdurduğunu ve Avrupa Birliği'ne bazı güvenceler verdiğini ama somut eylemde bulunana dek ilişkilerin kırılgan kalmaya devam edeceğini söyledi. Ankara ile Paris'ten geçen ay yapılan açıklamalarda ilişkileri normalleştirmek için yol haritası üzerinde çalışıldı diye dile getirilmişti. Dün Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la 5 ay sonra ilk görüşmesini video konferans yoluyla gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin büyük potansiyeli olduğunu belirtti. Ardından milletvekillerine hitap eden Le Drian, artık hakaret yok ve daha güven verici bir dil var dedi. Ankara'nın Oruç Reis gibi sismik araştırma gemilerini Doğu Akdeniz'de Kıbrıs karasularından geri çökmesini ve Atina ile istikşafi görüşmelere başlamasını olumlu bir işaret diyen niteleyen Fransız Bakan, Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Suriye'den Dağlık Karabağ ve İslam tartışmasına uzanan ihtilaflara atıfta bulunarak şöyle dedi. Hala kırılgan çünkü anlaşmazlıkların listesi çok uzun ama biz Türkiye ile sağlıklı ilişki istiyoruz.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılması tartışmalarına değinerek siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siz birini kapatırsınız, bir başkası çıkar diye konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Kamuoyunu gündemini meşgul eden HDP'nin kapatılması tartışmalarına ilişkin bir soruya da siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek siz birini kapatırsınız bir başkası çıkar diye yanıt verdi. Karamollaoğlu, normalleşme kararlarının ekonomik ve sosyal bunalımı da bir nebzede rahatlatacağını belirtti.
Müslüman Alimler Birliği Uluslararası Kudüs Haftası'nı ihya çağrısına bulundu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Birçok ülkede üyesi bulunan ve hali hazırda alanındaki en büyük teşkilat olan Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin davasını destekleme ve bu çerçevedeki gayretleri artırmak suretiyle Uluslararası Kudüs Haftası'nı ihya etme çağrısında bulundu. Alimler Birliği tarafından yapılan açıklamada Filistin davasını müdafaa etmek ve topraklarını işgalcilerden kurtarmak, şer'i bir farize olmanın yanı sıra milli ve insani bir zarurettir ifadelerine yer verildi. İslam alemiyle Arap toplumların Filistin meselesine sımsıkı sarılması gerektiğinin altını çizen Alimler Birliği, söz konusu hafta münasebetiyle konferans, davet çalışmaları ve ilmi paneller gibi halka açık etkinliklerin düzenlenmesi ve buralarda Filistin ve Kudüs'ün anlatılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca görsel ve sesli kayıtlar hazırlamak suretiyle bu haftanın en etkili şekilde değerlendirilmesi istendi. Açıklamada alimler, sivil toplum kuruluşları ve Filistin halkının güç birliği yapması durumunda işgal rejiminin Kudüs'ü Yahudileştirme hayallerinin suya düşeceği vurgulandı. Öte yandan yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Nevaf Tekruri, Recep ayının son haftasında kutlanması kararlaştırılan Uluslararası Kudüs Haftası bağlamında yürütülen tüm etkinliklerle Filistin ve Kudüs davasını İslam aleminin gündeminde tutmanın, Müslümanlara unutturulmak istenen mukaddes mekanları kalplerinde canlandırmanın ve İsrail ile işbirlikçilerine gerekli cevabı vermenin hedeflendiğini açıkladı. Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği eden işgal altındaki Kudüs, Hicri takvime göre 27 Recep 583'te Haçlı işgalinden kurtarılmıştı. Dünya Kudüs Haftası da Kudüs'ün fethedildiği bu tarihi içine alacak şekilde belirlendi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Siyonist rejim kaynakları işgal altındaki Filistin'in merkezinde Siyonist rejim İsrail'e ait bir fabrikada patlama meydana geldiğini duyurdu. Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre Siyonist rejim polisi bugün yaptığı açıklamada Tel Aviv'in Zifrin Kavşağı bölgesinde meydana gelen patlama sonucu biri ağır olmak üzere en az iki kişi yaralandığını söyledi. Patlamanın tesisteki yangının ardından meydana gelmiş olabileceği de ifade ediliyor.
Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam, Amerika'nın bu hareketin iki komutanına yönelik yaptırım kararına tepki göstererek, Amerika'nın savaş süresini uzatmak peşinde olduğunu belirtti. Amerikalı yetkililerin Ensarullah'ın iki komutanına yönelik yaptırım ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren Abdüsselam, Amerika ilk olarak barış hakkında açıklamalarda bulundu. Ardından barış iddiasıyla yaptırıma doğru hareket ederek Yemen'e yönelik saldırı ve ablukayı durdurmak yolunda olmadığını gösterdi şeklinde konuştu. Ensarullah sözcüsü Amerika'nın savaşı uzatmak ve Yemen'de insani krizi derinleştirmek peşinde olduğunu ifade etti. Amerika Dışişleri Bakanı Anton Blinken dün yaptığı açıklamada Yemen milletini savunan Ensarullah hareketinin girişimlerini kınayarak Ensarullah'ın komutanlarından Mansur Sadi ve Ahmet Ali Ehsan Hamzi'yi bu ülkenin yaptırım listesine aldığını duyurdu.
Ve Rusya, Amerika ve Avrupa Birliği'ne Moskova'ya yönelik yaptırım kararları için yanıt vereceğini bildiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerika'nın aktivist Alexei Navalny vakası ile ilgili Rusya'ya uyguladığı son yaptırıma misilleme tedbirler üzerinde çalışmaları başlattıklarını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz Suriye'nin 72 saate Birleşmiş Milletler'e iki mektup göndermesi hakkında. Suriye Dışişleri Bakanlığı geçen günlerde 72 saatte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı iki mektup yazarak Şam'a yapılan saldırıları eleştirdi. Amerika Savunma Bakanlığı Cuma sabahı yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden'in direktifiyle Suriye'nin doğusunda direniş güçlerine ait mevzileri bombaladığını duyurdu. Direniş güçlerine yakın olan Saber'in News'un Telegram kanalı da Amerika uçaklarının Suriye ve Irak sınırlarında bulunan Bu Kemal ve El-Kaim arasında direniş güçlerinin mevzilerini hedef aldığını, saldırıda bir kişinin şehit olduğu ve dördünün de yaralandığını belirtti. Pazar akşamı da Siyonist rejim ordusuna ait savaş uçakları Suriye'nin işgal edilen Golan tarafından Şam'ın etrafını hedef aldı. Suriye yönetimi Amerika'nın Cuma sabahı saldırısı ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığı mektupta Washington'un saldırılarını eleştirirken diğer mektupta da Siyonist rejim İsrail'in saldırılarını kınadı. Suriye'ye karşı Amerika ve Siyonist rejim İsrail tarafından hukuk dışı yapılan saldırılar terörist grupların Suriye'de zayıf konumda bulundukları bir ortamda gerçekleşiyor. Bu yüzden yapılan saldırılar ilk başta terörist gruplara yardım etmek ve onların Suriye ordusu ve müttefiklerine karşı aldıkları yenilgilerden dolayı çöken morallerini yükselterek onlara psikolojik destek vermek hedefiyle yapıldı. Suriye Milli Hakimiyeti'ne karşı açıkça yapılan bu saldırı, başka bir ifadeyle Beşar Esad başkanlığındaki Şam'ın yasal yönetimini resmiyete tanımamaktadır. Amerika, Siyonist rejim ve bazı Arap ve Batılı ülkeler son 10 yılda Suriye siyasi sistemini değiştirmek için birçok girişimde bulundular fakat bu hedeflerinde başarısız kaldılar. Bu yüzden son iki yılda Şam yönetimini zayıf kalarak güçlenmesini engellemeye çalışıyorlar. Bu bağlamda Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler'e yazdığı mektupta Şam yönetiminin kendi toprakları, halkı ve milli hakimiyetini Birleşmiş Milletler Antlaşması çerçevesinde koruma hakkına vurgu yapıldı. Diğer yandan Suriye yönetimi de diğer ülkeler gibi korona pandemisiyle zor mücadelede bulunduğu bir dönemde Amerika ve Siyonist rejim bombalı saldırısına maruz kalıyor. Aslında bu saldırılar Amerika ve korsan rejimin diğer ülkelerde sivillerin durumuna asla aldırmadığını gösteriyor. Bu bağlamda Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Besam El-Sebbah, Amerika'nın Cuma günü yaptığı askeri saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada, işgalci Amerika güçlerinin bu ülkedeki eylemlerini eleştirerek, Suriye'de yaşanan insanlık durumunun kasten ve özellikle göz ardı edilerek görmezden gelindiğini belirtti. İsrail rejiminin Suriye'ye yönelik saldırısı, Amerika'nın bu ülkeye saldırısının hemen ardından yapılması, Washington ve Tel Aviv'in koordineli işbirliğinde olduğunu gösteriyor. Diğer yandan İsrail rejiminin Suriye topraklarına saldırısı, dünya toplumunun ırkçı rejimin saldırılarına karşı hiçbir girişimde bulunmayarak umursamaz olduğu için yapılıyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın mektubunda da İsrail saldırısının Amerika'nın Deir ez-Zor iline hava saldırısından 2 gün sonra ve Amerika ile bazı batılı ülkelerin desteğiyle gerçekleştiği ifade edilirken, korsan rejim elebaşlarının da işledikleri cinayet nedeniyle sorguya çekilerek yargılanmayacaklarını bildiği ifade edildi. Burada değinmek gereken bir başka konu ise görünüşte yeni Amerika yönetiminde korsan rejimin Suriye gibi diğer ülkelere yönelik saldırı ve illegal eylemleri artacaktır. Zira Biden yönetiminin Batı Asya bölgesine eskiye nazaran daha az odaklanacağı ve bunun da bölgede vekalet savaşlarının artacağı anlamındadır. Korsan rejimin Suriye'ye yönelik son saldırısını da bu yönde değerlendirmek gerekiyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Birleşmiş Milletler'in Yemen'e yardımların azalması hakkındaki uyarısı başlığı altında. Suudi Arabistan, Mart 2015'ten itibaren Birleşik Arap Emirlikleri'nin eşliğinde kurulan bir koalisyon şeklinde Yemen halkına karşı zalimane bir savaş başlatarak bu ülkeyi büyük bir kriz ile karşı karşıya getirdi. Birleşmiş Milletler Yemen'de insani açıdan vahim durum hakkında uyarıda bulunurken, bu ülkede kıtlık ve yoksulluğun yayılmasını engellemek için uluslararası toplumdan yardım istedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, pazartesi günü uluslararası bağışçılardan gerekli kaynak sağlama amacı ile düzenlenen sanal oturumun açılış konuşmasında katılımcılardan daha fazla cömert davranmalarını, böylece Yemen'e daha fazla insani yardımın gönderilmesini sağlamalarını ve bu ülkeyi yutmakta olan kıtlığın yayılmasını engellemelerini istedi. Guterres'e göre bugün Yemen'e insanlık yardımlarının azalması ve kesilmesi, bu ülkede yaşayanlar için ölüm kararının verilmesi anlamındadır. Söz konusu oturuma yaklaşık 100 hükümet temsilcisi ve özel yardımseverler katıldı ve bu ülkeye yardım için en az 3 milyar 85 milyon dolar yardım toplamak gerekir. Bu miktar yardım kıtlıkta yaşayan Yemen halkının temel ihtiyaçlarının bir bölümünü temin edebilir. Arabistan Yemen'e karşı savaşı başlatan taraf olarak 430 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri 230 milyon dolar ve her iki ülkeye bu savaşta yardım ve destek sağlayan Amerika ise 191 milyon dolar yardımda bulunmayı taahhüt ettiler. Burada çelişkili olan konu ise bizzat Yemen'in içinde bulunduğu felaket durumdan sorumlu olan ülkelerin şimdi Yemen halkına yardım etme iddiasına bulunmaktadır. Suudi koalisyon Yemen'e denizden abluka uygularken ticari uçakların Sana havaalanına inişine izin vermezken, Yemen halkını pratikte yakıt ve temel gıda ve ihtiyaç maddelerinden hatta sağlık malzemelerinden mahrum bırakıyor. Birleşmiş Milletler tarafından Yayınlanan son rapora göre en az 16 milyon Yemenli veya başka bir ifadeyle 29 milyonluk nüfusa sahip Yemen halkının yarısı içinde bulunduğumuz yılda her gün artan kıtlık ve açlık tehlikesiyle karşı karşıyadır. Aynı rapora göre Yemen'de yaklaşık 500 bin kişi hali hazırda açlıktan ölümle pençeleşirken 5 yaşın altında bulunan 400 bin çocuk da mevcut durumun devam etmesi halinde akut yetersiz beslenmeden hayatını kaybedecektir. Bu arada Yemen'e karşı Arabistan rejiminin de başlattığı ve yaydığı savaşta da önemli pay olan ve Suudiler ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüklü miktarda silah satmakta da milyarlarca dolar kar eden İngiltere gibi ülkeler ise Yemen'e yardımlarını azaltmaya başladılar. İngiltere Batasya Bakanı James Cleverly, söz konusu oturumda gelecek yılda Yemen'e en az 87 milyon pound yardım edeceğini belirtti. Fakat bu miktar geçen yıl yapılan 160 milyon pound neredeyse %50 daha azdır. Başka bir ifadeyle Londra, Yemen halkının da temel ihtiyaçlarının karşılanması için Birleşmiş Milletler'e yapılacak yardımını da yarıya indirmiştir. Britanya Meclisi üyesi Andrew Mitchell, Yemen'e yardımların azalmasından endişesi hakkında ise yaptığı açıklamada, Britanya Yemen'in durumunda rolü vardır, zira Yemen'e karşı savaşın koalisyonun bir parçası olmuştur. Biz ellerimizi bu insani faciadan temizleyemeyiz. Bu hareket Yemen Savaşı'nda Suudi koalisyona destek veren İngiltere ve genelde batılı ülkelerinin bu yoksul ve savaş mağduru ülkedeki insanlık faciasına tamamen kayıtsız oldukları da anlamındadır. Batılıların başlaması, gelişmesi ve şimdiye kadar süre gelmesinde de bizzat önemli rolleri olan bu savaşta eğer batılı ülkeler Yemen halkına gerçekten yardımda bulunmak isteseler, en iyisi Suudiler ve emirliklere silah satışını durdurarak onların bu savaşı sürdürmelerini engellemelerine gerekiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anayasa değişikliği için sözlerini yineledi tekrar. Erdoğan bir kez daha tüm siyasi partilerden hükümet ile yeni anayasanın hazırlanmasına katkı sağlamasını istedi. CHP, HDP ve İYİ Parti gibi birçok muhalefet parti liderleri ise Erdoğan yönetiminin yeni anayasa değişikliği hamlesine karşı çıkarak Erdoğan'ın iktidarda kalarak gücünü pekiştirmek için bu girişime başladığını söylemişti. Biz tekrar bu konunun gündeme gelmesini ve özellikle AK Parti tarafından bunun defalarca gündeme getirilip çeşitli siyasi partilerden buna destek istemesi konusunu konuşmak istiyoruz. Gerçek anlamda ve pratikte bunun uygulanması ne kadar Türkiye için hayırlara vesile olur, yararlı olur sorularına yanıt arayacağız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kıran bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Abdülmenaf Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Siz de muhakkak bu söylentileri ve haberleri gündemde duyuyorsunuz. Tabii şimdiki mevcut hukukun ve anayasanın sorunları sizce nedir ki böyle AK Parti tekrar bu anayasa gündemini, anayasa değişikliğini ve genel bir ifadeyle reformlarla ilgili önerilen yeni paketi gündeme getiriyor. Siz nasıl bakıyorsunuz bu konuya? Alalım sizin görüşleriniz efendim.
Şimdi tabii yani uzun yıllardan beri Türkiye'de anayasalar asker tarafından yapılıyor. Özellikle 1965 darbesinden sonra, 60 darbesinden sonra 1961 anayasasını askerler hazırladı. O zamanki Milli Birlik Komitesi hazırladı. Daha sonra 1970 bizde askeri muhtıra verildi. Bu çerçevede anayasanın pek çok maddesi değiştirildi. Devlet güvenlik mahkemeleri Türkiye yargı hayatına girmiş oldu. Yine bu da askerin baskısıyleydi. Daha çok yani sivil bir şeyden değildi, talepten değildi. Yine sivillerin bir anayasası sayılmazdı. 1982 anayasası da herkesin, hepimizin bildiği gibi yine askeri cuntadan sonra bir nevi namlunun ucuyla halka kabul ettirilen bir anayasaydı. Ama şimdi bu anayasada, yani 82 anayasasında şu ana kadar zannedersem 17-18 tane değişiklik yapıldı. Yani bu değişikliklerin bir kısmını hemen tamamını sivil iktidarlar yaptılar. Bazen kendi güçlerine dayanarak, bazen referandumlarla, bazen de mecliste, parlamentoda muhalefetin de mutabakatını alarak değişiklikleri yaptılar, başardılar. Epey bir değişiklik oldu. Şimdi tabii yani Türkiye'de bir sivil, demokrat, daha demokratik bir anayasa ihtiyaç mıdır sorusunu sorarsanız, evet böyle bir ihtiyaç var. Fakat yani hükümetin dile getirdiği, Cumhurbaşkanının dile getirmesi gerçekten bu ihtiyaçtan mı kaynaklanıyor yoksa farklı sebeplerden midir? Benim de kişisel görüşüm odur ki yani hükümetin niyeti gerçekten Türkiye'yi daha çok demokratize etmek değildir. Sivil demokratik bir anayasayı getirmek de değildir. Çünkü niye? Yani anayasacılık şeyden başlıyor, 1215 Magna Carta ile başlıyor. Magna Carta liderşin kralın yetkilerini kısıtlıyordu. Anayasacılık genellikle temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, hükümetlerin, siyasi iktidarların, siyasi erklerin güçlerini biraz kontrol altına almaktır. Yani sınırlandırmaktır. Daha çok hükümetin, devletin gücünü sınırlandırmak için konuluyor. Bizde hükümet sınırsız bir güç istiyor. Sınırsız yetkilerle donatılıyor. Kendisini her şeyden, yani özellikle Cumhurbaşkanı ağzını açtığında, bir diyelim ki Anayasa Mahkemesi'ni başkanına hitap ettiğinde bir kendi yargı başkanı gibi hitap etmiyor. Sanki kendi emrindeki bir memurmuş gibi. Veya mahkeme kararları geliyor. Yani çok yakın geçmişte Türkiye'de iki tane Anayasa Mahkemesi kararı geldi. Bir tanesi işte Selahattin Demirtaş hakkında, bir tanesi yine CHP milletvekili, şimdi ismi tam dilimin üstünde gelmiyor da, onun hakkında verilen kararlardı. Hükümet bunları uygulamak istemiyor, uygulamakta isteksizdir. Yani elindeki yetkiyi kimseyle paylaşmak istemiyor, daha çok daha yetkili, daha otoriter olma eğilimindedir. Durum bu olunca zaten muhalefet cenahının buna inanması gerçekten tam bir saf dillik olur. Yani muhalefetin bu konuda iktidarla ortaklaşmamasının nedeni aslında iktidara güven duymamalarından kaynaklanıyor. Öte yandan yani biliyorsunuz yani iktidarın bir ayağı da şeydir, Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Milliyetçi Hareket Partisi demokratik bir parti değildir. Daha çok yani daha otoriter bir devleti isteyen bir partidir. Daha ırkçı bir zihniyete sahiptir. Yani Türkiye'nin daha demokratize eden, demokratize etme niyeti olan bir parti değildir. Bu Cumhurbaşkanı bu şeyle, zihniyetle 2016'da beri kol kola ve çok yani hiçbir bir yani aralarında ihtilaf olmadan yürüyebildiğine göre zaten yani muhalefete demokratik bir anayasa getireceği söylemi kesinlikle inandırıcı gelmiyor. Fransız devriminden kalma bireysel haklar dediğimiz devletin dokunmama haklarından ibaret birinci kategori insan haklarından oluşuyor ve Kürtlerden bir satırla bahsedilmiyor. Devlet hala üniter yapısını korumaya çalışıyor, merkeziyetçi olmaya çalışıyor ve devlet yani bu açılım devlet yetkililerinin, hükümet başkanlarının kamuoyu tarafından, parlamento tarafından, yargı tarafından denetimini sağlayabilen bir açılım olmadığı için masum da görünmüyor, samimi de görünmüyor.
Peki, ben bölüyorum, kusura bakmayın Sayın Abdülmenaf Bey. Şimdi mevcut anayasanın tüm maddeleri uygulanırsa Türkiye'de acaba yeni anayasaya ihtiyaç kalır mı?
Şimdi kanımca şöyle bir ihtiyaç vardır. Özellikle Kürtler konusunda bir açılışına ihtiyaç vardır. O da nedir? Kürtçenin eğitimde, ana dilde eğitimde ya Türkiye'de ve Kürtçenin de ikinci resmi dil olması gerçekten Türkiye'de bir ihtiyaçtır. Dikkat ederseniz Türkiye 1907'in kuruluşundan bu yana bir türlü istikrar bulmuyor. Sürekli Kürt isyanları vardır. Kürt muhalefeti sürekli ayaktadır, sürekli intizar içindedir. Bu toplumu rahatlatmanın yolu Kürtlerin haklarının da verilmesiyle olur. Yani Kürtleri bu toplumun, Türkiye toplumunun eşit yurttaşları olarak kabul edip de bunu sözde değil ama üzde gerçekten yani o eşitliği sağlayacak adımların atılmasıyla bir anayasa Türkiye toplumunda bir rahatlama meydana gelebilir. Ama yani hiçbir iktidarın, bırakın iktidarın, Kürtler dışındaki muhalefetin bile böyle bir niyeti yoktur. Niyet bu olunca tabii ki yani o ihtiyaç her zaman bir kenarda kalacaktır. Ama zaten getirilen değişiklikler de bu ihtiyacı gidermeye yönelik değildir. Öte yandan yani anayasada da yasalarda da eğer anayasada yasalar uygulanırsa yani şu anda hükümetin insan hakları eylem planı olarak ortaya koyduğu taleplerin veya önerilerin tamamı şu anki yasalarımızda ve Türkiye'nin kabul etmiş olduğu uluslararası sözleşmelerde mevcuttur. Yani bu haliyle herhangi bir ne bir yasa değişikliğine ne de bir anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kıran'ın görüşlerini Türkiye'de anayasa değişikliği gündemiyle ilgili dinlediniz. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın sizlerle paylaşacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Amerika'da Donald Trump taraftarlarından yeniden Kongre'ye saldırabileceği korkusunun ulusal muhafızlar alayını alarma geçirmesi, İslam-İran ordusu başkomutanı General Musevi'nin Sultan Hüseyin'in çöküş sürecinin yavaşlamasına müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Kov-İran aşısının en yüksek standartlara uygun olduğuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'da koronavirüs aşısının klinik test aşamasından sorumlu yetkili Dr. Minu Muhrez, İranlı uzmanların ürettiği Kov-İran aşısının dünyanın en yüksek standartlarına uygun üretildiğini belirtti. Muhabirlerin İran'da üretilen ve Kov-İran bereket adı ile bilinen koronavirüs aşısı ile ilgili sorusuna cevap veren Dr. Muhrez, aşıyı dünya genelinde üretilen en kaliteli aşı niteledi.
Doktor Muhrez bu aşının uluslararası en yüksek standartlara uygun şekilde üretildiğini ve bir bilim insanı olarak vatandaşlara bu aşıyı gönlü rahat bir şekilde kullanabileceklerini tavsiye edebileceğini ifade etti. Doktor Muhrez, İranlı uzmanların ürettiği aşıda uyulan standartlara başka ülkelerde üretilen aşılarda bile uyulduğunu düşünmediğini sözlerine ekledi.
İtilat gazetesinde Amerika'nın İran'a karşı hasmane politikalarını sürdürmesi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Bercam nükleer anlaşmasının sözle değil de amelle korunacağını vurgulaması gibi haberleri yer verilirken, Cevan gazetesinde İran'ın doğal gaz ihracatındaki artışı konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın doğalgaz milli firması başkanı Hasan Muntazer Torbati, doğalgaz ihracatının %100 arttığını açıkladı. Konu hakkında açıklama yapan Muntazer Torbati, doğalgaz ihracatı %100 arttığını ve 2013 yılında 9 milyar metreküpten cari yılda 18 milyar metreküpe yükseldiğini belirtti. İran doğalgazının Avrupa'ya ihracatına da temas eden Muntazer Torbati, bunun için çeşitli seçenekler söz konusu olduğunu ifade etti. Muntazer Torbati, Türkiye seçeneğinden başka Irak ve Suriye üzerinden İslami boru hattı ve hatta Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden doğalgaz ihracatı gündemde olduğunu, buna karşın hali hazırda en güçlü ihtimal İran doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ihraç etmek olduğunu, bu güzergah öncelikli seçenek olduğunu belirtti. Muntazer Torbati, İran'dan doğalgaz ithal etmenin Avrupa için büyük bir meziyet sayıldığını, İran'ın doğalgaz kaynakları bakımından dünyada ikinci sırada yer aldığını, buna göre Avrupa ihtiyacı olan doğalgazı temin etmek konusunda İran'a güvenilir bir kaynak olarak bakabileceğini vurguladı.
Hemşeri gazetesinde İran'da Tebriz traktör fabrikasının yedek parça ürünlerini Avrupa ülkelerinden yoğun taleplere konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Tebriz traktör fabrikası başkanı Ebu'l-Fath İbrahimi, Avrupa ülkelerinin İran'dan yedek parça alabilmek için adeta yalvarmaya başladıklarını belirtti. Fars Haber Ajansı'na firmanın faaliyetleri hakkında mülakat veren İbrahimi, firmanın yaptırımları fırsata çevirerek ürünlerini tamamen yerli hale getirdiğini ve ihtiyaç duydukları tüm yedek parçaları da yurt içinde üretmeye başladıklarını belirtti. İbrahimi bundan önce Avrupa ülkeleri firmaya siz ödeme yapın ama biz size birkaç yıla kadar yedek parça vereceğimizi garanti edemeyiz dediklerini, bu yüzden İranlı uzmanların harekete geçerek tüm yedek parçaları kendi imkanları ile tasarlayarak üretmeye başladıklarını kaydetti. İbrahimi şimdi ise Avrupa ülkelerinin İran'dan yedek parça satın alabilmek için adeta yalvarmaya başladıklarını sözlerine ekledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de meydana gelen bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye Büyükelçisi'nin İran Dışişleri'ne çağrılması,
Katar ile Türkiye arasında yeni anlaşma,
Türkiye ekonomisi 2020'de %1.8 oranında büyümesi
ve Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki son gelişmeler
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçen hafta Türkiye İçişleri Bakanı'nın PKK ve İran hakkındaki kabul edilemez açıklamaları nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun PKK unsurlarının İran topraklarında bulunduğuna dair sözlerine itiraz etmek için bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Çağrı'da Türkiye İçişleri Bakanı Soylu'nun sözleriyle ilgili itiraz notası Türkiye Büyükelçisi Örs'e iletildi. Bu görüşmede Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'nin açıklamasının izahsız olduğu ve eleştirildiği de bildirildi. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Çok sevindirici bir haldi bu ki bu bölgenin en qədim və ən güclü dövləti nədən himayət edir? Məmləkətlərdə ölkələrin ərazi bütövlüyündən himayət edir. Onların sərhəd toxunulmazlığından himayət edir. Və bunun yolunda İran 40 ildir bu sahədə böyük xəsarətlər verib. Yadınıza salıram, İran Əfqanistana sovetlər girəndə, Şorəvi Sovet hükuməti Əfqanistanı işğal edəndə, İran ilk ölkə idi ki, Əfqanistanın işğalından o zaman Sovetə etiraz elədi. Baxmayaraq ki, İran özü o zaman Əraqla müharibədə idi və Saddam İrana saldırmışdı. İranın 7 ustanı, 8 ustanı işğal altında idi. Milyonlarla orada savaş qaçqınları var idi. Vəli Əfqanistandan da 5 milyon qaçqın gəldilər İrana o çətin günlərdə və İran Sovetlərin bu əməlin himayət eləmədi. Vəli onun ki, bilirdi İran əgər Əfqanistanın təcavüzünə göz yumsaydı, təbii ki, Sovetlər Saddamdan elə himayət eləməzdilər. İranın özünün o zaman silaha ehtiyacı olan vaxtı Sovetlərin təcavüzündən Əfqanistana himayət eləmədi. Sonra yenə deyilə, İran Əfqanistan hakimiyyətindən Taliban dövründə Amerikanın təcavüzünə etiraz elədi. İran eyni halda ki, Saddam baxmayaraq ki, Kuveyt Saddam'a kömək eləmişdi. Neçə milyard, neçə yüz, yəni 30-40 milyard dolar pul vermişdilər Saddam'a İran'a qarşı. Onu yönətmişdilər və İranla müharibədə İrana saldırısında Kuveyt. Vəli o vaxt ki Saddam cinə Əraq Kuveytə həmlə elədi, Kuveyt işğal oldu. İran baxmayaraq ki Saddam İrana böyük vədlər verdi bu barədə, vəli İran Kuveytin ərazi bütövlüyündən himayət elədi və dönə-dönə Kuveyt əmiri bundan təşəkkür eləyib İrandan.
Evet.
İran eyni halda baxmayaraq ki Əraq İranın əleyhinə müharibə açmışdı Saddam, vəli Amerikanın təcavüzün Əraqa Saddam dövründə də ondan sonra da həməşə məhkum eləyib, indi də məhkum eləyib. İran Azərbaycanın da Ermənistan dövləti tərəfindən Qarabağın və başqa rayonların işğal olunmasına qarşı durdu. Və bu qarşı durmalarda, yəni işğalla başqa ölkələrin, qonşu ölkələrin ərazi bütövlüyünə hürmətlə yanaşmamağın qarşısında durmağı bahasına təbii ki, böyük xəsarətlər İran verdi. Doğru. Həmçinin hətta Lobnanın İsrail əleyhinə İsrail'in Lübnan'ın torpağını işgalında İran neçə ildir himaye elədi. Ən böyücü Filistin'in işgalında İran'dan İsrail'in problemi nə istədi?
Doğru.
İran'dan İsrail'in problemi Filistin'in torpağının işgalı görməcək.
Doğru.
Təbii ki, vaxtı Türkiyə görür İran prins xarici siyasətdə, bölgə siyasətlərində prinsip siyasəti ibarətdir. Dövlətlərin ərazi bütövlüyündən, sərhəd toxunulmazlığından himayə eləsin. Və təəssüf ilə ki, olmur. Xüsusən Azərbaycan məsələsində, yəni o vaxt ki, Azərbaycan torpağı işğal olunmuşdu və Türkiyə Ermənistanla futbol demoqlar ki, diplomasiya aparırdı, heyətlər cəlb edilirdi, yollar təkilirdi və az qalırdı ki, dəmir yollarında bir-birinə qoşdursunlar ki, Ermənistan parlamanına mane oldu. Bəli, o zaman da İran ilə indiki siyasətdə olduğu kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən himayə edirdi.
Doğru.
Bəli, təəssüf budur ki, Türkiyədə hükumət demoqlar ki, terörizmi və həm də sərhədləri öz mənfəəti əsasında tərif edir.
Sayın Rahmetullah Şerefiyə təşəkkür ediyoruz.
Geçen hafta Katar Savunma Bakanlığı Ortak Askeri Yüksek Komite'nin 3 gün süren 3. toplantısının sonunda Türkiye ile yeni işbirliği anlaşmaları imzaladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim Bin Şahin El Ganim, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve Doha'daki Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Baybars Aygün'ün yanı sıra her iki ülkeden bazı üst düzey subayların katılımıyla düzenlenen Ortak Askeri Yüksek Komite toplantısının sona erdiği belirtildi.
Kapanış toplantısında birkaç ikili işbirliği anlaşması imzalandığı kaydedilen açıklamada söz konusu anlaşmaların içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi. Açıklamada ayrıca kapanış toplantısı öncesinde bir araya gelen Katar Genelkurmay Başkanı Ganim ve Türkiye Genelkurmay Başkanı Güler'in iki ülke arasındaki askeri işbirliği ve bunu güçlendirmenin yollarını görüştüğü aktarıldı.
Geçen hafta Türkiye'nin 2020 büyüme rakamları açıklandı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2020'de %1,8 oranında büyümüş, 2020'de Çin'den sonra büyüyen iki devletten birisi de Türkiye olmuştur. Uzmanlara göre ekonomik büyümenin sağlıklı olabilmesi için iç ve dış pazarın genişliyor olması lazım. İstihdamın artması, işsizliğin azalması lazım, borçlar azalıyor olması lazım, vatandaşların mutlu ve huzurlu olması gerekiyor. Türkiye'de özellikle de pandemi kısıtlamalarının zirvede olduğu 2020 yılında böyle olumlu bir tablo olur mu sorusu son günlerde bayağı duyulmaya başladı.
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir, 25 Şubat 2021'de yaptığı açıklamada, hükümetin yüksek büyüme dönemlere de dahil olmak üzere istihdam yaratabilecek bir politika izlemediğini, Türkiye'nin yıllardır istihdamsız ve kalkınmasız büyüme sorunuyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Büyümenin sanayi yatırımları ile değil de, dış borçlanmayla elde edildiği eleştirisini de dile getiren Özdemir, ekonomi çıkarkanın istihdam sağlayacak şekilde de kurgulanmasını önerdi. Özdemir şunları kaydetti. %12,9'a ulaşan işsizlik, %4,9'luk küresel ortalamaya kıyasla dramatik ölçüde de yüksektir. Ne yazık ki büyümenin istihdama katkısını da göremiyoruz. Büyümenin istihdam yaratmaması, istihdamsız büyüme sorununa işaret ediyor. Böyle bir ekonomide de gelirin dağılımı da bozulmakta ve genel yaşam kalitesinde bozulmalar ortaya çıkmaktadır. Kalkınmasız büyüme olmaktadır. Büyümenin kaynakları da reel sektörden ziyade dış borçlanmaya, finans sektörüne ve hizmetlere de dayanmaktadır.
Türkiye'de son 24 saatte 135.291 COVID-19 testi yapıldı. 11.837 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 7.892 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2.586.073'e yükseldi. Test sayısı 33.440.843'e ulaştı. Vaka sayısı 2.723.316, vefat sayısı 28.706, ağır hasta sayısı 1.227 oldu.
Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı %3.6, yatak doluluk oranı %49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %63.2, ventilatör doluluk oranı %28.3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filasyon oranı %99.9 olarak kayda geçti. COVID-19 ile mücadelede başlatılan yerinde karar dönemi kapsamında dün itibariyle il bazında kademeli normalleşme süreci de hayata geçirildi. Sağlık Bakanlığı'nca 81 il için ilk kez 8 ila 14 Şubat'ı kapsayan her 100 bin kişideki COVID-19 vaka sayısının duyurulmasının ardından 20 ila 26 Şubat'a ilişkin veriler açıklandı.
Buna göre 3 büyük şehirden İstanbul'da her 100 bin kişiden vaka sayısı 68,23'ten 89,90'a yükseldi. Ankara'daki sayı 35,39 iken 39,84, İzmir'de ise 42,67 iken 53,42 oldu. 100 bin kişideki vaka sayısının en yüksek olduğu iller, geçen hafta açıklanan verilere göre ülke genelinde her 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü 5 il olan Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun bu haftada ilk 5 sırada yer aldı. Ancak bu şehirlerin kendi içindeki sıralaması değişti.
Öte yandan Türkiye'de yaygın kullanımı devam eden Çin menşeli COVID-19 aşısının 24 merkezde yürütülen faz 3 çalışması sonucu açıklandı. Hacettepe Üniversitesi CoronaVac aşısının etkinliğinin %83,5 olarak hesaplandığını, hastanede yatışı engelleme oranının %100 olarak bulunduğunu duyurdu.
Çin'de Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının Hacettepe Üniversitesi koordinatörlüğünde Türkiye'de 24 merkezde yürütülen faz 3 çalışmaları tamamlandı. Hacettepe Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada sağlıklı gönüllüler ile yürütülen faz 3 klinik çalışmasının amacının COVID-19 pandemisine karşı geliştirilen CoronaVac aşısının güvenliğini ve RT-PCR ile doğrulanmış hastalığa karşı koruyuculuğunu değerlendirmek olduğu belirtildi. Bu çalışmanın çift kör randomize plasebo kontrollü bir klinik çalışma olduğu, yani gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo verildiği kaydedildi.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdirdiğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ı gezelim, görelim.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim, Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olursunuz.
Bilindiği üzere geçen bölümde Huzistan eyaletinin tarihi Şuşter kentiyle tanıştık. Geçen bölümde bu ilçenin değerli tarihi eserleri yüzünden özel önem arz ettiğini belirttik. Örneğin Şuşter'in değirmenleri ve şelaleleri 2009 yılında UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirasları listesinde kayda alındı. Şimdi bugünkü seyahatimizde sizi Şuşter ilçesinin bazı değerli tarihi eserleriyle tanıştırmak istiyoruz.
Şuşter de birbiriyle bağlantılı bir şekilde çalışan ve Ahamenişler ve Sasaniler döneminde su kaynaklarını daha iyi değerlendirmek üzere inşa edilen bir dizi köprü, baraj, değirmen, şelale, su kanalı ve devasa su tünelleri muazzam bir sulama sistemi oluşturuyor. Şuşter'in Gerger Irmağı üzerinde inşa edilen değirmenler ve şelaleler, eski çağların teknik ve mühendislik şaheseri olarak biliniyor.
Gerger Irmağı aslında insan eliyle inşa edilen bir nehirdir ve Sasani Kralı Erdeşir Babekan tarafından inşa ettirildiği ifade ediliyor. Gerger Kanalı bir dizi baraj, tünel, su kanalları ve su değirmenlerinden oluşuyor. Bu kompleks bir nevi sanayi ve iktisadi komplekstir ve Şuşter'in tarihi kaynaklarda da işaret edilen Şuşter Su Tesisleri adı ile anılan büyük bir şebekenin bir parçası sayılıyor.
Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Gerger Barajı ırmağın önünü kesiyor ve su seviyesini inşa edilen 3 tüneli yönlendirmek üzere yükseltiyor. Söz konusu 3 tünel suyu bu şebekeye doğru yönlendiriyor ve burada birçok kanala dağılıyor ve su değirmenlerinin çarkını çevirdikten sonra akan su şelaleler şeklinde büyük bir havuza doğru akıyor. Fransız arkeolog Bayan Jean de Olofoy'un seyahatnamesinde bu alandan sanayi devriminden önce en büyük sanayi kompleksi şeklinde söz ediliyor.
Mizan Barajı, Gerger Desken Nehri, Gerger Değirmenleri ve Şelaleleri, Borj Ayan Barajı, Şadrevan Barajı Köprüsü, Salasel Kalesi, Dariyun Nehri'nin çıkışında yer alan tesisler, Hak Barajı ve Leşker Köprüsü bu büyük şebekede yer alan bazı önemli elemanlarıdır. Bu elemanlardan biri olan Mizan Barajı ya da diğer adıyla Şapuri Barajı, Şuşter'in kuzeydoğusunda yer alıyor ve Karun Irmağı'nın suyunu da ikiye bölüyor. Bu baraj, Sasani Kralı 1. Şapur döneminde ve Roma İmparatoru Valerine karşı kazanılan zaferin ardından inşa edildi. Barış çeşitli evrelerde de restore edildi.
Şadrevan Köprüsü de Sasani Kralı 1. Şapur döneminden geriye kalan eserlerden biridir. Bu köprü, Mizan Barajı'nın 300 metre uzaklığında yer alıyor. Köprünün ırmağın tabanından yüksekliği yaklaşık 10 metre kadardır ve 16 gözünün kalıntıları hala ayakta sayılıyor. Selsal Kalesi de Şuşter'in bir başka önemli tarih eseridir. Selsal Kalesi de Sasani döneminden geriye kalan devasa bir kaledir. Eskiden kalenin büyük bahçeleri ve askeri tesisleri ve yine hamamları, kuleleri ve kışlaları vardı ve çevresinde büyük bir hendek inşa edilmişti.
Şuşter'de su değirmenleri ve şelalelerinin de en bariz özelliklerinden biri kentin tarihi dokusuna çok yakın olmasıdır. Bu şebeke sanayi ağlarına hizmet etmenin yanı sıra kuraklık dönemlerinde de yöre halkının ihtiyacı olan suyu temin ediyordu. Bu şebekenin eşsiz güzelliklerinden ve özelliklerinden biri, şebekeyi ayrı bir cazibe kazandıran değirmenlerden akan suyun suni şelaleler şeklinde bir havuza akmasıdır ki oldukça güzel manzaralarını oluşturuyor.
Mizan Barajı'nın ardındaki alanda üç büyük tünelin bulunduğu yerde oldukça güzel bir manzara oluşturuyor. Bu tüneller Gerger Barajı Köprüsü'nün ardından su değirmenlerinin çarkını çevirmek üzere belli bir miktarda suyu yönlendirme görevini yürütüyordu. Şuşter değirmenleri ve şelaleleri inşa edildikleri evreye göre dünyanın teknik ve mühendislik şaheserlerinden biridir. Nitekim bu muazzam eser günümüzde de hem İran ve hem dünyada eşsizdir.
Ziyaretgahlar ve kutsal mekanlarda Şuşter'in diğer bazı değerli tarihi eserleridir. Şuşter'de hemen hemen her sokakta ve her mahallede bir cami veya ziyaretgah göze çarpıyor. Bunun sebebi ise yöre halkının dini ve rasimlere yönelik ilgisidir. Nitekim bu özel özellik yüzünden Şuşter kentine Darul Mümin'in lakabı da verilmiştir. Şuşter'in Ulu Camii ise kentin en ünlü camilerinden biridir. Bu cami, Kameri 254 yılında yani yaklaşık 12 asır önce inşa edilmiştir. Ulu Camii'nin duvarları Kufi hattı ile yazılan Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ve alçı işleme şeklinde bezenmiştir.
Şuşter Ulu Camii kuzeyde 12 sütunu ve güneyinde 8 sütunu vardır. Sütunların yüksekliği yaklaşık 5 metre kadardır. Caminin eyvanı, şebistanı ve takları, Sasani dönemine ait mimari tarzı ile ve İslam'ın ilk yıllarında inşa edildiğini gösteriyor. Ulu caminin geniş avlusu ve çok kalın ve sağlam sütunları vardır. Her sütunun çapı yaklaşık 1,5 metre ve binası da taştan ve tuğladandır. Caminin 700 yıllık geçmişi olan eski bir minberi de vardır. Yine caminin minaresi ilkin 26 metre kadar olduğu fakat daha sonra üst kısmı tahrip olduğu ve şimdi 18 metre kadar olduğu belirtiliyor.
Şuşter kentinin bir başka önemli tarihi eserleri eski evler, binalar ve kervansaraylarıdır ki her biri mimari ve mazileri bakımından önem arz ediyor. Bu binalara Musufi ve Muinul tüccar konaklarını da örnek vermek mümkün. Bu iki binanın mimarisi Gacarlar dönemine aittir ve iç bezemelerinde alçı ve taş ve tuğladan yararlanmıştır. Binalar Karun Irmağı'na baktığından dolayı ziyaretçilerine oldukça hoş ve güzel bir manzara sunuyor.
Mustufi konağı enderuni ve biruni olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Konağın biruni bölümü şimdilerde ilçenin kültürel miras idaresi tarafından kullanılıyor. Biruni bölümü çok sayıda odadan ve giriş koridorundan ve Şadrevan Barajı köprüsüne bakan dış cephesinden oluşuyor. Muinul Tüccar konağı ise tek eyvanlı ve iki katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın ahşap kapı ve pencerelerinin bir bölümü hala sağlamdır. Bina geçmiş yıllarda üç bölüme ayrılmıştır. Binada tuğla ve alçı işlemi kullanılmıştır. Bu iki bina İran'ın milli eserler listesinde kayda alınmıştır.
Tarihi Şuşter kenti çok sayıda tarihi eserleri, dini mekanları, dünyanın en büyük su şebekesi ve yine bahçeleri, turistik alanları ve diğer imkanlarıyla her zaman farklı zevklere sahip olan yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağında olmuştur. Bu kenti benzeri kentlerden farklı kılan en bariz özelliklerinden biri, kentin içinde yer alan bahçeleri, tarlaları ve çiftlikleridir. Bu alanların kentin içinde yer almasının en önemli sebebi ise, kenti bir ada gibi saran Karun Irmağı'nın bol suyudur.
Gacarlar dönemine ait olan tarihi Han Bahçesi, Şuşter'in en önemli bahçelerinden biridir ve Gerger Nehri'nin kıyısındaki konumu itibariyle İran'ın kent içinde yer alan en güzel bahçelerinden biri sayılır. Şuşter'de su şebekesiyle ilgili yapılan çalışmaların büyük bir bölümü Sasaniler döneminde gerçekleşmiş olmasına karşın Gacarlar döneminde de kentin bahçelerini ve özellikle Han Bahçesi'ni sulama tesislerinde bazı yenilikler gerçekleşmiştir. Han Bahçesi'nin yüz ölçümü 20.500 metre kadardır. Bu bahçe İranlı bahçelerden farklı olarak geleneksel bir şekilde inşa edilmiştir. Bahçede hurma, limon, portakal, muz, nar, dut ve benzeri ağaçların yanı sıra süs çiçekleri de bulunuyor. Bu bahçe geleneksel yöntemle ve elle inşa edilen kanalların yardımı ile Gerger Irmağı ve şelalelerin suyu ile sulanıyor.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'a Gezelim, Görelim başlıklı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın. İslami toplumun ihtiyaç duyulan bilimleri öğrenmesi, Müslümanların izzet ve iktidarının korunmasına vesile olacaktır. Dolayısıyla güncel bilimlerin öğrenmesi yolunda çaba harcamak gerekir ve bu yolda bağnazlık yapmak ve irticai davranmak asla caiz değildir. Gerçekte çeşitli bilimleri her zaman ve her yerde öğrenmek, mukaddes İslam dininin güncel bir inanç olduğunun da işaretidir.
her Müslüman iradesi ve çabasıyla İslami toplumun ilerlemesine ve gelişmesine vesile olacak bilimleri öğrenme yolunda çaba harcaması gerekir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor. İlim ve bilim güçtür ve kim ona kavuşursa galip gelir ve kim kavuşamazsa sulta altına girer.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Oh,